Dördüncü ayrım.
Derken bu cırcıranın orta yerinde alçacık boylu, boynu bükük bir yavru, kol bileğinin siyah mürekkeple çizilmiş olan saati gösterdi. Lima'da oturan amcam yolladı bunu bana, dedi. İyi işliyor mu bari? Biraz geri kalıyor, diye itirafta bulundu. Çocuklardan ve saatlerden kapı açmışken, yazımızı başka bir çocukla bitirelim. Bu satırların yazarının 4,5 ile 5 yaş arasında düşler kuran oğlu Fırat. Bir sabah her zamankinden daha erken uyanır ve tek çocuk olmanın yarattığı yalnızlık duygusunun etkisiyle odasından çıkıp anne babasının yatak odasına dalar. Yavru bir hayalet gibi ikisinin arasına sessizce uzandıktan sonra uykunun gelgeline dayanamayıp gözlerini kapar. Biraz sonra çağdaş kölelerin gardiyanı olan çalar saat kendini tutamayıp çalmaya başlar. Fırat'ın babası dumanlı gözlerle saatin zilini kapatırken annesi sorar. Saat kaç akgün? Yanıt gelmeden önce Fırat'ın uykulu sesi duyulur. Baba, saat kaçtı mı? Baba, kargalar neden kara biliyor musun? Bu yazıyı yazmaya ne zaman başladım bilmiyorum. Sizinle dalga geçtiğimi sanmayın. Gerçekten bilmiyorum. Şu anda yazıyı yazan ve sözcükleri iç çamaşırlarını arka bahçede ipe asarken utanan bir kadın gibi kağıda dizen ben olmama karşın durum böyle. Ama yıllardır belleğimin çocuk yuvasında birikenlerin nasıl olup da bir araya geldiklerini ve ışıkların birbirine karıştığı yerde 4 yaşına varmak üzere olan oğlumun sözcükleriyle nasıl buluştuklarını anlatmaya çalışayım. Bu yazı 1528'de Francisco Pizarro'nun Tumbes'e gönderdiği biri beyaz, diğeri siyah iki adamın öyküsüyle başladı belki de. Belki de gözünü altın ve gümüş bürümüş olan öncü Alonso de Molina ve Afrikalı köleyi gören Tumbesli Kızılderililerin kara derili Afrikalıyı temizlemek amacıyla kazana atmak istedikleri zaman. Kızılderililerden birinin gece renkli adamın gerçek rengini görmek için derisini kuru mısır koçanlarıyla ovmaya kalktığı zaman belki de. Ya da Kızılderililer Molina'nın yanında geçirdiği kafeslerden birinde iç paralayan bir sesle öten horoza şaşkınlıkla bakarak ''Ne istiyor?'' diye sorduklarında. Belki de Güzel Atlar Ülkesi adlı kitabımda yer alan bir denememdeki şu satırları yazdığımda başladı bu yazı. 1995'in ilk sabahının erken saatlerinde pazar gazetelerini almaya giderken 1,5 yaşındaki oğlumu annesinin uyumasından yararlanarak evden uçurdum. Gazete satıcısı gece yarısı feneri söndürdüğü yerde kalmış. Dükkanını açmamıştı. Baba oğul zaman geçirmek amacıyla deniz kıyısındaki eski hisara indik. Gökyüzündeki gri yağmur bulutları yeni yıla ilk tokatlarını patlatıyorlardı. Denizin rengi kiremit kırmızısıydı. Kumsal geri geri esen rüzgarların taşıdığı bıçak kınları ve bomba pinleriyle dönmüştü. Köy kahvesine sabahın köründe çöreklenen birkaç devamlı müşterinin ise Yasemin'in hayale çiçek olduğundan haberleri bile yoktu. Fırat, Osman Hamdi Bey evinin bekçilerinin güvencesine alınmış kocamaz beyaz bir kedinin üzerindeki iki kara beneyi kafayı taktı. Yanına oturup korkuyla karışık sevmeye çalıştığı pos bıyık kedinin sırtındaki benekleri küçük parmağıyla işaret ediyor, ''Hıh hıh'' diyerek bu lekelerin ne olduğunu soruyordu. ''Oğlum'' dedim. O pisi pisi yıkanmamış. Yanıtımı eksik bulmuş olacak ki, ıh-ıhlarını ısrarla yineledi. Bu kez babası onu yıkamamış yanıtını verdim. Bu sözlerimi de yeterli bulmadı. Son kozumu oynadım. Oğlum, annesi onu yıkamamış. Annesi tarafından yıkanan bir çocuk olarak bu yanıtımı inandırıcı buldu Fırat. Ve bize çay ikram eden bekçinin masayı silmek için getirdiği bezi kaptığı gibi kirli kedinin sırtındaki kara lekeleri silmeye çalıştı. Ancak bu temiz pisiler operasyonuna fazla dayanamayan kedi Fırat'a dönüp fıslayarak küçük bir pençe attı ve basıp gitti. Bizimki acı ve şaşkınlık içinde baka kaldı arkasında. Çaylarımızı tazeleyen bekçi gülerek, "Küçükler ne kadar kolay aldanıyorlar," dedi. "Bu yazı ne zaman başladı?" "Bu yazı belki de Cemal Süreyya'nın Afyon Garı'ndaki adlı şiirini ilk okuduğumda başladı. Afyon Garı'ndaki küçük kızı anımsa, hani trene binerken pabuçlarını çıkarmıştı. Varso depremini düşün. Yardım olarak batıdan gönderilmiş bir kutu süt tozunu ve sütyeni. Adam süt tozuyla evinin duvarlarını badana etmişti. Karısıysa saklamıştı ne olduğunu bilmediği sütyeni. Kulaklık olarak kullanmayı düşünüyordu onu kışın. Tanrım, gerçekten çocukluk günlerimizde mi? Eşiklere oturulmuş bir dolu insan. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Belki de Adapazarı depreminden sonra günlerce barındığımız Kızılay çadırlarının birinin içinde uykunun elini tutmaya çalışırken anneme, "Anne, Allah baba evlerin tozunu silkelemek için mi deprem yapıyor?" diye sorduğum zaman. Bu yazı, Emil Ajar takma adını kullanarak Fransa'daki edebiyat çevrelerini en kıyılından tiye alan ve intihar etmeden önce yazdığı mektubu "Çok eğlendim, hoşça kalın ve teşekkürler" diye bitiren Roman Gary'nin "Onca yoksulluk varken" adlı yapıtının kahramanı küçük Moma'ya söylettiği şu sözlerle de başlamış olabilir. Monsieur Volumba, Madame Rosa için çok yararlı bir şey gösterdi bana. Henüz yaşayan bir insanı tümüyle ölmüş bir insandan ayırt edebilmek için bir numara. Bu amaçla ayağa kalktı, konsolun üstünden bir ayna aldı. Madame Rosa'nın dudaklarına tuttu. Soluna tuttuğu yer buğulandı. Ciğerleri yükünü çekemediğinden Madame Rosa'nın soluk aldığı başka türlü anlaşılamıyordu. Bu, canlıları öteki insanlardan ayırmaya yarayan bir numaradır. Monsieur Volumba, asansörsüz hizmetçi odalarında bulunan yaşlı insanların sadece yaşlılığın kurbanı mı yoksa %100 ölü mü olduklarını anlamak için ilk iş olarak bunun yapılması gerektiğini söyler. Ayna buğulanırsa hala soluk alıyorlar demektir. O zaman onları atmamak gerekir. Ya da Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1982 yılında Nobel ödülü töreninde yaptığı konuşmasının başında yer alan başka bir aynanın içinde başlamış olabilir mi? Magellan'ın yoldaşı Floransalı denizci Antonia Pigafetta, dünya çevresindeki ilk yolculuğunda Orta Amerika topraklarından geçerken, daha çok imgelemenin serüvenini andıran bir günce meydana getirdi. Burada göbeği sırtında bulunan domuzlardan, dişleri erkeklerinin sırtına yumurtlayan ayaksız kuşlardan ve gagası kaşık biçimindeki dinsiz albatros türü bir takım uçuculardan söz eder. Yine güncesinde kafası ve kulaklarını katırdan, gövdesini deveden almış, geyik ayaklı ve at gibi kişneyen müthiş bir hayvanı da betimler. Patagonya'da karşılarına çıkan ilk yerliye bir ayna gösterdiklerini ve kendi görüntüsünden dehşete düşen o kudurmuş devin nasıl aklını yitire yazdığını anlatır. Bu yazı Perulu İnkalardan birinin Latin Amerika'yı kan gölüne çeviren acımasız İspanyol fatihlere sorduğu şu soru ile başlamış olamaz mı? Siz bu altını yiyor musunuz? Ya da 60 yıl yeryüzünde bir hipopotamın gözleriyle bakan, yaşamının son yıllarını kedileriyle birlikte bir düş boşluğunda geçiren amcamın, eczacının kullanma şeklini üzerine yazdığı ağrı kesici merhemi, okuma yazma bilmediği için sırtına sürmeyip içtiği zaman mı? Bu yazı ne zaman başladı? Hintli yazar Ganda Prasad Vimal'ın Çocuk Dünyası adlı şiirinin son dizeleriyle belki. Çocuğun dünyası bu, tasasız. Yalnızca çiçekler, güneş, ay ve peri masalları. Belki de bir başka şairin, "Bulutlar yanakları değildir meleklerin" diyen Rod McQueen'in Bir Çocuk Gibi adlı şiirinin son dizeleriyle. Öyleyse tut elimi, gidelim şimdi çocuklar gibi, yalnız gürüldeyen kalabalık arasından. Tut elimi, şimdi haber soralım çocuklar gibi, kaybettiğimiz küçük bulutlarımızdan. bu yazı ne zaman başladı? Bir gazetede okuduğum, yıl başında alışveriş merkezlerinin birinde Muharbaba kılığında dolaşan mağaza görevlisinin sözleriyle mi? 5 yaşlarında bir çocuk geldi annesiyle. Annesi, Muharbaba bu gece bacadan girip sana hediye bırakacakmış, dedi. Ben de onaylayıp bu gece sen uyuyunca bacadan girip hediyelerini bırakacağım, dedim. Çocuk, bizim evimiz kaloriferli, bacadan giremezsin, yorumunu yaptı. Yoksa bir sabah kahvaltısında o sıralarda 3.5'unu devirmiş olan Fırat'la yaptığımız bir konuşmadan sonra mı? Baba, kargalar neden kara, biliyor musun? Bilmiyorum oğlum. Neden? Çünkü onlar yuvalarını bacaların içine yapıyorlar. Dumandan kara oluyorlar. Onca yoksulluk varken de Momo şunları söylemeseydi, bu yazıyı yazar mıydım acaba? Henüz polis mi yoksa terörist mi olacağıma karar vermemiştim. Bunu daha sonra yerinde çözümleyeceğim. Ne olursa olsun, bir kere örgütlü bir çete şarttır. Çünkü tek başınıza hiçbir şey beceremezsiniz. Çok ufak çapta bir iş dışında. Hem adam öldürmeyi sevmem pek. Hatta tam tersi. Hayır, aslında Victor Hugo gibi bir herif olmak isterdim. Monsieur Hamil, sözcüklerle insan öldürmeden her şeyin yapılabileceğini söyler. Zamanım olduğunda bir deneyeceğim. Bunun en güçlü şey olduğunu söyler Monsieur Hamil. Bana sorarsanız, eğer silahlı herifler varsa, çocukluklarında fark edilmedikleri içindir. Hiç kimsenin gözüne çarpmamışlardır bir türlü. Ama dünyada çok çocuk olduğundan hepsini fark etmek olanaksızdır. Kendilerini fark ettirebilmek için açlıktan ölmek zorunda kalanlar bile var. Kimileri de göze batmak için çete kurar. Madame Rosa, dünyada milyonlarca çocuğun öldüğünü, hatta bazılarının resimlerinin çekilmesine bile izin verdiklerini söyler. Madame Rosa, Türk insan türünün düşmanıdır. Doktorlar içinde en dürüst adam da İsa'dır, der. Bir Türk'ten çıkmamıştır çünkü. Bunun kural dışı bir durum olduğunu belirtir. Madame Rosa, yaşamın çok güzel olabileceğini söyler. Ama henüz tümüyle keşfedilmiş bir şey değildir. O şimdilik de ne yapalım? Yuvarlanıp gitmek gerekir. Bu yazı, küçük Jane'in bir gece Tanrı'nın sorduğu şu soruyla mı başladı yoksa? İnsanların ölmelerine izin verip yenilerini yapmak yerine neden elindekileri tutmuyorsun? Yoksa başka bir çocuğun sorusuyla mı? Ne diye bu kadar çok insan yarattın? Başka bir dünya daha yapıp fazlalıkları oraya koyamaz mısın? Bıdık Johnny'nin kargacık burgacık el yazısıyla yazdıklarıyla mı? Sevgili Tanrı, niçin daha sonra yeni yeni hayvanlar bulup göndermedin? Hala eskiler dolanıp duruyor orada burada. Afacan Evgeni'nin sorusuyla mı? Madem insanların kötü söz söylemesini istemiyordun, ne diye onları icat ettin? Uyanık Ron'un sorusuyla mı? Sevgili Tanrı, eğer öldükten sonra da yaşayacaksak, ne diye ölüyoruz? Zıpır Suyu'nun sorusuyla mı başladı bu yazı? Sevgili Tanrı, benim ne istediğimi bildiğine göre, ne diye dua edeyim? Ama seni mutlu ediyorsa, duaya devam edebilirim. Cingöz Norman'ın sorusuyla mı? Sevgili Tanrı, İncil zamanında gerçekten de böyle süslü mü konuşurdu insanlar? Yazısının altına, okurunuz Jimmy diye imza atan çocuğun sözcükleriyle mi başladı yoksa? Sevgili Tanrı, kitabın çok heyecanlı. Ben bilim kurgu hikayelere bayılıyorum. Çok güzel buluşlarım var. Bütün bunların nereden aklına geldiğini öğrenmek istiyorum. Doğanın yüreğinde barış içinde yaşayan İnka uygarlığını altın için kılıçtan geçiren Avrupalı kaşiflerin öykülerinin kanlı sayfaları arasında mı başladı? Bunu anlamak için Eduardo Galeano'ya kulak verelim. 1532'de bir Güney Amerika kenti olan Jamaika'ya gidelim. Rahip Vicente ve Valverde gölgelerden sıyrılarak Atahualpa'yı karşılamaya gidiyor. Sanki enginlerde dualarıyla fırtına kovar gibi. Bir eliyle İncil'i kaldırıyor, öbür eliyle haçı ve Tanrı'nın, gerçek Tanrı'nın burada olduğunu, bunun dışındaki her şeyin anlamsız olduğunu haykırıyor. Çevirmen çeviriyor. Kalabalığın başındaki Atahop'a soruyor. Kim söyledi bunu sana? İncil, kutsal kitap diyor bunu. Ver, bana da söylesin. Birkaç adım ötede Pizarro kılıcını kınından çıkarıyor. Atahop'a İncil'e bakıyor, elinde evirip çevirip onu konuşturmak için sallıyor ve kulağına bastırıyor. Hiçbir şey demiyor, boş bu. Onu yere düşürüyor. İmparator Carlos'un önünde diz çöküp keşfettiği, ele geçirmeyi düşündüğü Avrupa büyüklüğündeki bu imparatorluğu anlattığı ve ona insanlık tarihinin en görkemli hazinesini vaat ettiği günden beri bu anı bekliyor Pizarro. Hatta daha da önceden beri. Kılıcıyla kumun üzerine bir çizgi çektiği ve açlıktan ölen, hastalıktan iki büklüm olmuş birkaç askerin onu sonuna kadar izlemeye and içtiği günden beri. Hatta çok daha önceden beri. 54 yıl önce bir Estremadura kilisesinin kapısına bırakıldığı, kendisini emzirecek kimsesi olmadığından domuz sütü içtiği günlerden beri bu anı bekledi Pizarro. Pizarro haykırarak saldırıyor. Bu işaretle kapan kapanıyor. Pusudaki borular çalıyor, çakmaklı tüfekler gürlüyor. Atlılar şaşırmış ve silahsız kalabalığa saldırıyorlar. Aynı yazarın 1641'in Madrid'inde geçen bir olayı anlattığı sayfalar mı bu yazının başlangıcını belirledi? Ne dersiniz sevgili beynim? Kastilya düzlüklerini öylesine sevindirecek olan Tagus ve Manzanares ırmaklarının yataklarını değiştirme projesini İlahiyatçılar Kurulu kısa süre önce geri çevirdi. Irmaklar Tanrı'nın onları yarattığı gibi kalacak. Carducci ve Martelli adlı mühendislerin planları da arşivlere gömülecek. Fransa'da Akdeniz'i Garon Vadisi'ne bağlayacak olan Büyük Languedoc kanalının yakınında açılacağı duyurulmuştu. Bu arada Amerika'yı ele geçirmiş olan bu İspanya'da İlahiyatçılar Kurulu, kim bilir hangi bilinmez nedenlerle onun kusurlu olmasını istediği şeyi değiştirmeye kalkışanın, İlahi takdire karşı günah işlediğine karar veriyor. Tanrı, ırmakların deniz taşımacılığına elverişli olmasını dileseydi, onları deniz taşımacılığına elverişli yaratırdı. Bu yazıyı bana yazdıran, Takıyiddin'in 1570-1575 yılları arasında Cihangir Tophane sırtlarında Padişah 3. Murat'ın izniyle kurduğu İstanbul Rasathanesi'nin 1580 yılında Kılıç Ali Paşa tarafından yıkılması mıdır? 1577'de gökyüzünü ışıklandıran kuyruklu yıldızın ve ardından ortaya çıkan veba salgınının nedeninin bu gözlem evi olduğunun iddia edilmesi midir? Yoksa Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin de desteklediği gözlem evindeki meleklerin bacaklarını gözlediği söylentileri midir? Bu yazı Ece Ayhan'ın Dökülecekler adlı şiirine mi borçlu doğumunu? Uç doğu, Anadolu'yu anlatacaktır öğretmen. Haritayı asar, bütün sınıf korkmuştur. Göller, ırmaklar dökülecekler. Yoksa annesiyle babası kavga ederken, fırlattıkları kırılan saksılardan yerlere saçılan çiçekleri kucağına alan küçük Nazan'ın ağlamaklı bir sesle ablasına sorduğu şu soru mu yazdırdı bu yazıyı bana? Abla, çiçekler ölmedi değil mi? Ya da başka bir çocuğun Tanrı'ya yazdığı şu kısa mektup mu? Sevgili Tanrı, üst kattakiler durmadan bağıra çağıra kavga ediyorlar. Bence yalnızca çok iyi arkadaşların evlenmesine izin vermelisin. Can Dündar'ın bir yazısıyla mı başladı bu yazı beynimin kıvrımlarında? Bir arkadaşım anlatmıştı. Komşularından biri sürekli karısını dövüyormuş. Gece oldu mu apartman çığlıklarla çınlamaya başlıyor, komşular da telefona sarılıp karakolu arıyorlarmış. Binayı birkaç kez polis basmış. Aile toplanıp karakola götürülürken bütün mahalle ayağa kalkmış. Sonunda iş rutine binince apartman yönetimi olaya el koymaya karar vermiş. Toplanmışlar ve apartman yöneticisi dayakçı kocaya aynen şöyle demiş. Lütfen çok ileri gitmeyin. Apartmanımızın imajı bozuluyor. Bu yazının esin kaynağı Müjde Ar'ın sözleri olabilir mi? Önemli olan beraberliğin iki insana da bir şeyler katmasıdır. Evlilikten, toplumun insanı yok eden baskılarından hep korktum. Ne demek istediğimi beni çok etkileyen ve mutlaka filmini yapmak istediğim bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bir köyde kadının 105 ve erkeğin 110 yaşında olduğu, sayısız çocuk ve torun sahibi terk edilmiş bir çiftle karşılaştım. İkisi de bunamış, yerdeki halıdan başka bir eşyanın olmadığı bir odada karşılıklı oturmuş, gözlerini birbirine düşmanca dikmiş, hareketsiz duruyorlardı. Onlara bakanlardan her şeyi birbirlerine attıklarını, sürekli kavga edip birbirlerini yaradıkları için odada başka eşya bulunduramadıklarını öğrendim. Bunama ile birlikte karşılıklı bilinçaltı birikim ve kin açığa çıkmıştı. İkisinin de yüzleri yara içindeydi. Bir yıl sonra da arka arkaya bir hafta içinde öldüklerini öğrendim. Bende şok etkisi yaptı. Bu onların sonu değil, başlangıcıydı. Evlilikleri kurallar, zorunluluklar içinde sürmüş, sorunlar bilinç altında yığılmış ve korkunç bir nefretle birlikte bağımlılığa dönüşmüştü. Böyle bir film, Türk insanını, kadın erkek ilişkilerindeki, evlilikteki sorunları ne kadar açık anlatabilir? Bunu yapabilmeyi isterim doğrusu. Bu yazıyı bana yazdıran, 1504'te Jamaika'ya çıktığında yerlileri kendilerine yiyecek vermeye ikna edemeyen Christoph Kolomb'un, o sıralarda oluşan bir ay tutulmasını fırsat bilerek, ayı kendisinin yok ettiğine onları inandırması ve yerlilerin de onun çok güçlü biri olduğuna inanarak istediklerini yapmaları mıdır? 1498'de Ozama Irmağı'nın yanında Christoph Kolomb, yeryüzü cennetinin bir kadının meme başında olduğuna karar veriyor. Aynı zaman diliminde aynı ana karada yaşayan Guaro'ların gökkuşağına yılan gerdanlık, göğe yukarıdaki deniz dediklerini biliyor mu? Amazon'un gerçek sahiplerine olan bu topluluk baykuşa karanlık gecenin efendisi, ruha yürek güneşi, insanın dostuna öteki yüreğim, yıldırıma yağmurun ışığı, bastona da sürekli torun diyor. Ama bir şey daha var ki bu yazıyı yazmamın nedeni yalnızca o da olabilir. Avrupalı fatihlerin acımasızca ortadan kaldırdığı Guaro'lar affettim yerine unuttum diyorlardı. Yoksa bu yazının kaynağı gemileriyle dünya çevresini dolaşmak için müthiş bir yolculuğa çıkan ve bacağına yediği zehirli bir okla ölen Magellan'ın Sevilla'ya dönebilen 18 denizcisinin anlattıkları mıdır? Hani Molukka Kızılderilileri gemilerden indirilen sandalları gördükleri zaman onları gemilerin küçük kızları sanmışlar ve gemilerin sandalları doğurup emzirdiklerini düşünmüşlerdi ya. Bu yazı ben tıfıl bir oğlanken serçeleri güvercinlerin yavruları sandığım zamanla başlamıştı. Bu yazıya ilkel topluluklarda yaşayan bireylerin dünyaya bakışıyla, çocukların dünyaya bakışı arasındaki benzerlikleri fark ettiğim zaman mı başladım? İlkel toplumlardaki ilkelliğin, kimi zaman gerici düşünceden ve gelişmiş toplumlardaki ilkelliklerden daha uygarca olduğunu duyumsadığım zaman mı yoksa? Ama bütün bunların ötesinde bana bu yazıyı yazdıran Fırat'ın babası olarak, onun benimle yaptığı konuşmalar oldu sanırım. Yazımın sırt çantasına kirpi saçlı oğlumun yaşama ilişkin gözlemlerinin bir bölümünü yerleştirip bu gece yine bulutların arkasına kaçmış olan ayı yakalamak için gökyüzüne merdiven dayamaya gidelim. 23 aylık. İnşaatlarda toprağı kazan, kepçesiyle alıp kamyonlara boşaltan aracın Fırat tarafından konmuş bir adı vardı artık. Al dök. Oturduğumuz kentin her yanı inşaatlarla dolu. Dış mahalleleri ise silme gece kondu. Fırat bir inşaat gördüğü zaman, "Bak baba, diyor. Kırık ev. 25 aylık. Fırat suçluluk duygusunu edinmeye başladı. Artık bir kırık ev gördüğünde bize işaret edip fısıldıyor. Ama ben kırmadım. 32 aylık. Bir akşamüstü evin sessizliğinden şüpheleniyorum. Oturma odasında Fırat'la bakıcı teyzesini buluyorum. Kapıyı açtığımı duymuş olmalılar ki bir köşede suçlu suçlu oturuyorlar. Bakıcı teyzesi kaş göz işaretleriyle duvarı gösteriyor. Küçük bir elin tuttuğu kurşun kalem, duvarda sarhoş bir sümüklü böceğin yürüyüşünü anımsatan çizgiler oluşturmuş. Fırat atılıyor. Baba, bak kuş, bak kedi. Fırat'ın duvar ressamlığı böyle başlıyor. Bir ay sonra evi yeniden badana yaptırmak zorunda kaldığımızı bilmem söylemeye gerek var mı? 33 aylık. Bizimle ya da başkalarıyla ayrılırken Allah'a ısmarladık yerine ilkbaharda görüşürüz diyor Fırat. Bu da nereden çıktı oğlum diye soruyorum. Ama diyor bekçi amca ayılara böyle söylüyor. Ne bekçi amcası ne ayısı? İzler bizi Fırat'ın video kasetlerine götürüyor. Çizgi filmlerinden birinde bir orman bekçisi var. Koruduğu doğal parktaki bütün hayvanlarla dost. Kış bastırmış, birçok hayvan kış uykusuna yatmak için yuvalarına çekilmeden önce orman bekçisine veda ediyorlar. Bekçi de onlara ilkbaharda görüşürüz diye selam çakıyor. 38 aylık. Oturduğumuz apartmanın girişine dairelerde oturan çocuklar bisikletlerini yığmışlar. İrili ufaklı, iki tekerlekli, üç tekerlekli bir sürü bisiklet. Düzensizce yere bırakılmış. Bir gece konukluğundan dönerken onlara bakıp sinirli sinirli söyleniyorum. Şunları düzgün bir biçimde birbirine bitişik dizseler ya şuraya. Fırat bana bakarak soruyor. Geceleri uyurken üşümesinler diye değil mi baba? Araba ile yolculuk yapıyoruz. Fırat arkada. Annesi ve iki arkadaşı ile birlikte oturuyor. Kadınlardan birinin eteğinin altından görünen bacaklarına bakarak senin bacaklarında dikenler var. O dikenleri kessene diyor Fırat. Hepimiz gülmekten kırılıyoruz. Annesi kafasını okşayarak bak oğlum senin kafanda da dikenler var diyor. Yok yok diyor Fırat. Onlar diken değil. Saç, saç. Eski Hisar'da Osman Hamdi Bey evinin bahçesinde bir kuş yuvasını Fırat'a gösteriyorum. Yavru kuşlar arada bir kafalarını yuvadan çıkartıyorlar. Biraz sonra çevredeki kuşların ötüşlerinin güzelliğinden dem vuruyoruz arkadaşlarla. O sırada gözleri kapanıp kapanıp açılan ve uykuya dalmak üzere olan Fırat mırıldanıyor. Onlar ötmüyorlar, yavrularına ninni söylüyorlar. 39 aylık. Fırat'ı çişini yaptıracağım. Bekliyoruz, bekliyoruz, çişi gelmiyor. Ne oldu oğlum diye soruyorum. Niye çişini yapmıyorsun? Yanıt hazır. Annesi içeride onu tutuyor baba. Fırat elindeki el fenerini banyodaki klozetin içinde duran suya tutuyor. Pilleri zayıflamış olan fenerin ışığı suya vuruyor. Fırat, bak baba diyor. Işığa bak, şimdi gidecek. Ve diğer eliyle sifonu çekiyor. Ama o ne? Işık olduğu yerde duruyor. Fırat şaşkın. Gitmedi hala, gitmedi diye söyleniyor. Her şeyi alıp götüren su. Nasıl olur da ışığı götüremez, değil mi? Yerde gezen karabiberler. Bebekler, yetişkinlerin anlayacağı dili bulana kadar çeşitli diller konuşurlar.